Ayrım 15, sayfa 278. Şems, Konya, Ocak 1246. Boş boğazlar hiç durur mu? Habire konuşurlar. Mizaçları böyle. Konya'ya vardım varalı, hakkımda o kadar çok rivayet uyduruldu ki, gülüp geçiyorum artık. Gıybet büyük bir günah ama insanların çoğu bunu bilmez. Bilir de bilmezden gelir. Halbuki Allah, bir başkasının dedikodusunu yapmayı, ölü kardeşinin etini yemeye benzetir. Bundan daha dehşetengiz bir tarif olabilir mi? Gene de yetmez. İnsan ziyandadır, hüsrandadır, zandadır, dedikodudan vazgeçmez. Oysa bir tek şahıs hakkında konuştuğumuz tek bir kötü kelime, hele hele yalan, iftira ve karalama, muhakkak döner dolaşır, sahibine misliyle geri gelir. Hem de hiç ummadığı bir anda, ummadığı bir yerden. Ne tuhaf! Gıybet hariç bütün temel günahları tek tek avlamaya çalışırlar. Şarap içeni yerden yere vurup, zina edeni taşlamayı bilirler. Dolandırıcılık yapmanın, yetim hakkı yemenin, hırsızlık etmenin, komşusunun karısına göz dikmenin. Her kusur ve kabahatin cezası toplum tarafından kabul görür de, başkaları hakkında ulu orta konuşmanın bedeli nedense hiç önemsenmez. Oysa gıybet etmek, yani o anda orada bulunmayan bir insanı çekiştirmek, bilip bilmeden onun hakkında ileri geri laf sarf ederek yakıştırma ve suçlamalarda bulunmak bedeli ağır bir günahtır. Bunu görmüyorlar mı? Günün birinde adamın teki koşa koşa sufiye gelmiş. Nefes nefeseymiş. Baba Erenler, gördün mü? Sokakta bir sürü hizmetkar tepeleme siniler taşıyor. Sufi sakin sakin, bundan bana ne evlat demiş, beni hiç ilgilendirmez. İyi ama o sinirleri sizin eve taşıyorlar demiş adam. Sufi o zaman, o halde bundan sana ne demiş, seni hiç ilgilendirmez. Maalesef bu dünyada hemen herkesin gözü başkasının sinisinde. Acaba ötekinin kaç parası, ne kadar malı var? Sana ne be adam, bak kendi işine. Senin yolun sana, benim yolum bana. Hangimizin yolunun daha âlâ olduğunu saptamaksa son tahlilde ne sana düşer ne bana. Hakkımda uydurulan lafları duyunca insanların hayal güçlerine şapka çıkarıyorum, pes. Ne hainliğim kaldı ne fedailiğim. Anlaşılan benim haşhaşilerin gizli kumandanı olduğuma inananlar bile var. Bir kısmı işi o raddeye vardırmış ki, sözde babam Alamut'un son İsmaili imamıymış. Bana kara büyü yapmayı öğretmiş. Öyle dehşetengiz sihirler yaparmışım ki, kime beddua edersem oracıkta can verirmiş. Rumi'yi bu sayede kendime bağlamışım. Her seher vakti ona kirpi dikeni, yılan derisi, yarasa işkembesinden yaptığım bir çorba içiriyormuşum. O da bu sayede bir dediğimi iki etmiyormuş. Böyle palavralara karnım tok, gülüp geçerim. Başka ne yapabilirim ki? Etrafın çalkalanıp dalgalanmasının sufiye bir zararı yok. Tüm dünyayı sel bassa, ördeğin umrunda olur mu? Ama çevremdekiler endişe içerisinde, bilhassa Sultan Veled. Beğeniyorum onu. Son derece civan mert bir delikanlı. Eminim gün gelecek babasının sağ kolu olacak. Bir de kimya var. Ah tatlı kimya. Benim için kaygılandığını biliyorum. Ama galiba dedikodular en çok Rumi'ye yaralıyor. İftiralardan, art niyetli yakıştırmalardan o da payını alıyor. Hadi ben kötülenmeye, karalanmaya alışkınım. Ama Mevlana öyle mi? Cahillerin laflarına içerlediğini görünce canım sıkılıyor. Mevlana öyle hakkaniyetli, öyle güzel bir insan. Benim içimde ise hem güzellik hem çirkinlik mevcut. Ben teklifsiz, pervasız bir adamım. Dolayısıyla benim için başkalarının çirkinliğine katlanmak daha kolay. Ama Mevlana safi nurdur. Onun gibi kıymetli bir alim, cahillerin sözlerine nasıl katlansın? Boşuna değil, Peygamber Efendimiz bu dünyada üç kişiye acıyın buyurmuş. Bir kavmin aşağı düşen yüce kişisine, yoksullaşan zenginine ve cahillere oyuncak olan bilginine. Yine de bütün bu karalamaların uzun vadede Mevlana'ya hayrı dokunacağını düşünmeden edemiyorum. El alemin dedikodu malzemesi olmak kişinin canını yaksa, nefsine ağır gelse de aslında ateş odunu gibi daha çabuk pişmesini sağlar. Mevlana tüm yaşamı boyunca hürmet ve hayranlık görmüş, taklit edilmiş. Alim, fakih ve zahit olmuş. Başkalarınca yanlış anlaşılmak, hor görülmek, tenkit edilmek ne demektir bilmiyor. Hiçbir zaman dışlanmamış. Nefsi başkaları tarafından yaralanmamış, çizik bile almamış. Ama bunlar olmadan olur mu? Ne kadar kırsa yaralasa da insanı, hakikat ehline gonca gül gibi gelir dedikodu taşları. 30. Kural. Hakiki sufi öyle biridir ki, başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa, hatta iftiraya uğrasa bile, o ağzını açıp da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez, kusur örter. Ella, Boston, 17 Haziran 2008. Bu mesajı yazmakta zorlanıyorum Ella. Çünkü hatırlamak istemediğim bir döneme dair. Ama madem ki bilmek istiyorsun, kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. Margot öldükten sonra hayatım tamamen değişti. Yönümü, kendimi kaybettim. Amsterdam'ın daha önce hiç tanımadığım karanlık yüzünü keşfettim. Sabahlara kadar süren partilerin, her şeyin bedenden ve bakıştan ibaret olduğu eğlence kulüplerinin müdavimi oldum. Baykuş gibi, yarasa gibi gececil bir hayvan haline geldim. Yanlış insanlarla takıldım, yabancı yataklarda uyandım. Bedenim teklemeye başladı, aldırmadım. Birkaç ayda 17 kilo kaybettim. Eroinle ilk tanıştığımda bir müddet şırıngayla değil burundan çektim. Önceleri beni kötü etkiledi. Her seferinde midem bulanır, hastalanırdım. Bedenim dayattığım tüm maddeleri reddediyordu. Bu bir işaretti belki ama ben görecek halde değildim. Ardından diğerleri geldi. Esrar, crack, asit, kokain ve en sonunda şırınga. Artık elime ne geçerse deniyor ve her seferinde dozu artırıyordum. Kafam iyiyken şaşalı, tantanalı intiharlar planlardım. Sokrat'a özenip baldıran zehri içmeyi bile denedim ama ya bana bir etkisi olmadı ya da salaş bir Çin lokantasının arka kapısında baldıran diye satın aldığım poşet gayet sıradan bir ottu. Belki de bir çeşit yeşil çay satıp arkamdan gülmüşlerdir. Kaç sabah tanımadığım yerlerde uyandım. Bir günüm bir günüme uymadan hızlı yaşadım ama içimi kemiren boşluk sabit kaldı. Kadınlar koruyup kolladı beni. Bazıları benden gençti, bazıları ise çok daha yaşlı. Bazıları bekardı, bazıları evli. Evlerinde kaldım, arabalarını kullandım, yazlıklarında barındım, pişirdikleri yemekleri yedim, kocalarının kıyafetlerini giydim, kredi kartlarıyla alışveriş yaptım ama benden talep ettikleri ve yerden göğe kadar hak ettikleri sevgiyi vermedim. Kimseyi sevmedim ve bunu bir marifet zannettim. Seçtiğim hayat bedelini çabuk ödetti. İşimi, arkadaşlarımı ve en sonunda Margot'la beraber yaşadığımız o aydınlık evi kaybettim. Eski koşullarımı koruyamayacağımı anlayınca işgal evlerinde kalmaya başladım. Rotterdam'daki bir işgal evinde 15 aydan fazla yaşadım. Binada hiç kapı yoktu, ne içeride ne dışarıda, hatta banyoda bile kapı yoktu. Her şeyi paylaşıyorduk, şarkıları, gitarları, kitapları, cep harçlıklarını, plakları, uyuşturucuları, yiyeceklerimizi, yataklarımızı. Tek bir şey vardı paylaşmadığımız, hüzün. Herkesin hüznü kendineydi. Bu şekilde geçen 4 seneden sonra tam anlamıyla dibe vurdum. Yolda tesadüfen gördüğüm eski arkadaşlarım beni tanıyamıyordu. O kadar değişmiştim. Gölge gibiydim. Bir sabah tıraş olurken aynaya baka kaldım. Öyle zayıf, çökmüş ve acınasıydı ki gördüğümüz, çocuk gibi ağladım. Aynı gün Margot'tan kalan eşyaları sakladığım karton kutuları eşeledim. Kitaplar, kıyafetler, albümler, saç tokaları, notlar, fotoğraflar. Ondan yadigar ne varsa hepsine veda ettim. Her şeyi kutulara yerleştirip o çok sevdiği mülteci ailelere dağıttım. Sene 1975'ti. Hala iyi bir fotoğrafçı sayılırdım. Şansım yaver gitti. Tanınmış bir gezi dergisinde geçici bir iş buldum. Bir ay geçmeden beni Kuzey Afrika'ya Bedeviler hakkında bir yazı dizisinin görsellerini çekmeye yolladılar. Böylece elimde bir bavul, yanımda Margot'un bir resmi yola koyuldum. Meğer kendimden kaçıyormuşum. Gittikten kısa bir süre sonra Sahra Çölü'nde hoş sohbet ve çok bilmiş bir İngiliz antropologla tanıştım. Bir gün satranç oynarken bana tuhaf bir şey söyledi. Dedi ki, ''Fotoğraflarını gördüm, iyi bir sanatçısın. Kimseden korkun da yok. Şimdiye kadar hiçbir batılı fotoğrafçı İslamiyet'in kutsal şehirlerine girip orada çekim yapamadı. Sen bunu yapabilirsin. Çok meşhur olursun. Ne dediği hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Anlattı. Meğer Suudilerin bir yasası varmış. Müslüman olmayanların Mekke ve Medine'ye girişi kesinlikle yasakmış. İçeriye Hristiyan ve Yahudi almıyorlarmış. Yakalanırsam akıbetim hapse düşmek, hatta daha fena bir cezaya çarptırılmak olabilirmiş. Antropoloğun anlattıkları ilgimi çekmişti. Zaten yasak ve tehlikeli olan her şeye meyilliydim o dönem. Tabii para, pul, şöhrette cabası. Bala üşüşen arı misali atladım bu fikre. Antropoloğun dediğine göre bu yalnız başıma yapılacak bir iş değildi. Yardım bulmalıydım. Sufilerle tanışsana dedi. Seni sever, sende bir kıvılcım görürlerse yardım edebilirler. Sufi nedir, kime denir hiçbir şey bilmiyordum ama umurumda değildi. Kafaya takmıştım bir kere. Mekke ve Medine'ye giren ilk Hristiyan fotoğrafçı olacaktım. Ve bu uğurda bana kim yardım edecekse onu bulacaktım. Amaca giden yolda araçtı Sufiler. Gerçi o zamanlar herkes ve her şey araçtı benim için. Hayat o kadar tuhaf ki Ella. Sonunda ne Mekke'ye ne Medine'ye gittim biliyor musun? Ne o zaman ne daha sonra. İslamiyet'i seçtikten sonra bile gitmedim oralara. Hikayem beni tamamen farklı bir mecraya sürükledi. Her dönemeçte eski hallerimden biraz daha uzaklaştım. Yolculuğun sonunda ben bir yere varmadım. Yol beni değiştirdi. Sufiliğe gelince, nereden bilebilirdim ki başlangıçta benim için sadece bir araç olan şeyin gün gelip amaç olacağını. Ben sufileri kendi çıkarım için kullanırım sanmıştım. Ama onlarla tanıştıktan sonra ben diye bir şey kalmadı. İşte hayatımın bundan sonraki aşamasına sufi kelimesindeki U harfiyle tanışma mevsimi diyorum. Baki sevgiyle Aziz. Fahişe Çölgülü, Konya, Şubat 1246. Berda Acuz denilen koca karı soğuklarının pençesindeydi Konya. 40 senenin en soğuk günüydü kerhaneden kaçtığım gün. Daracık, yılan kavi sokaklar kar altındaydı. Çatılardan sarkan buzlar hançer gibi sivri ve keskindi. Tehlikeliydi güzellikleri. Öğle vakti ayaz öyle sertleşmişti ki sokaklarda kediler donmuştu, ağızları açık, bıyıkları tel tel buz. Birkaç köhne evin kar altında bel verip çöktüğü haberi geldi. Kedilerden sonra Konya'nın evsizleri de ayazdan nasibini aldı. Sokak aralarında donmuş bedenler bulundu. Ana rahminde bebek gibi der top kıvrılmışlardı. Yüzlerinde dokunaklı bir tebessüm vardı. Çok daha hoş manzar ve ılıman bir yere gittiklerini bilir gibi. Öğleden sonra kerhanede herkes uyurken gizlice odamdan çıktım. Bavul değil, basit bir çıkın vardı yanımda. İçine sadece birkaç parça kıyafet koymuştum. Özel müşterilerin gözüne girmek için giydiğim onca esvabı, süsü, ziyneti geride bırakmıştım. Kerhanenin malı kerhanede kalacaktı. Merdivenleri yarılamıştım ki ana kapıda miskin miskin dikilen Manolya'yı gördüm. Müptelası olduğu afyon macunlarını emiyordu. Kerhanedeki tüm kızlardan yaşlıydı Manolya. Bir süredir ateş basmalarından şikayet eder olmuştu. Geceleri yatakta dönüp durduğunu işitirdim. Kadınlığı kuruyordu. Genç kızlar şakayla karışık sana imreniyoruz derdi. Ne adet derdin kaldı, ne gebelik, ne kürtaj. Artık ayın her günü canın kimi çekiyorsa onunla yatarsın. Ama hepimiz gayet iyi biliyorduk ki fahişe kısmı yaşlandı mı beter yaşlanır. Yaşlı ve hasta bir orospu, ölü bir orospu demektir. Böyleleri ayakta kalamaz, hayata tutunamaz. Manolya'yı kapıda görünce anladım ki iki tercihim var. Ya odama geri dönecek, kaçmaktan filan vazgeçecektim. Ya da dosdoğru o kapıdan yürüyüp geçecek, neticesine katlanacaktım. Gönlüm ikincisini seçti. Merhaba Manolya, nasılsın abla? Daha iyice misin diye seslendim. Manolya'nın yüzü şöyle bir aydınlandı ama elimdeki çıkını görünce aynı hızla dondu. Numara yapmanın manası yoktu. Hünsa patron kerhaneden çıkmak şöyle dursun, odamdan çıkmamı dahi yasaklamıştı. Bunu Manolya da biliyordu. Nereye gidiyorsun diye fısıldadı Manolya. Bir şey demedim. Tercih sırası ona gelmişti. Ya önümü kesip bas bas bağıracak, herkesi başımıza toplayacaktı ya da bırakacaktı, sessiz sedasız çıkıp gideyim. Odana dön çöl gülü dedi Manolya. Hünsah peşine çakal kafayı salar. 3 sene evvel kerhaneden gitmeye kalkan kızcağızı hatırlamaz mısın? Neler geldi başına? Lafın gerisini getirmedi. Bizden önceki sermayelerin başına gelen talihsiz hikayeleri deşmeyi sevmezdik. Eskilerden bahsedeceğimiz zaman isimlerini zikretmezdik. Bari mezarlarında rahat uyusunlar. Zaten zorlu geçmişti hayatları. Hiç olmazsa ölünce huzur bulsunlar. Diyelim ki kaçmayı başardın. Ya sonra ne yer nasıl geçinirsin? Açlıktan sürünürsün. Bir Allah'ın kulu çıkıp da yardım etmez bizim gibileri. Manolya'nın gözlerinde kaygı okunuyordu ama bir an için garip bir fikre kapıldım. Belki de yakalanmamamdan endişe ediyordu. Yakalanmamdan değil. Bunca zamandır burada çalışıyordu. Senelerini burada harcamış, ömrünü heba etmişti. Şimdi ben çıkıp gidersem, kaçıp hayata yeniden başlamayı başarırsam, onun asla göze alamadığı şeyi yapmış olacaktım. Benim özgürlüğüm ona ağır gelecekti. Gitmeye cüret ettiğim için bana hem gıpta hem sitem ediyordu. Tedirgin oldum. Eğer o an Şems-i Tebrizi'nin korkma diyen sesi beynimde yankılanmasa geri dönebilirdim. Manolya abla bırak geçeyim dedim. Burada bir ömür kalmaktansa dışarıda az yaşarım ama insan gibi yaşarım. Baybars'tan dayak yediğim o günden sonra içimde bir şeyler geri dönülmez biçimde değişmişti. Çekincem kalmamıştı. Öyle ya da böyle umurumda değildi. Ömrümden kalan kaç sabah varsa hepsini Tanrı'ya adayacaktım. Şems-i Tebrizi haklıydı. İnanç ve aşk insanı normal şartlar altında olduğundan çok daha cesur kılıyordu. Her ikisi de kişinin yüreğinden evhamı, vesveseyi söküp atıyordu. Şems'in ne demek istediğini anlamaya başlamıştım. İşin tuhafı, Manolya'da kararlılığımı görmüştü. Dalgın bir tebessümle yüzüme baktı. Sonra usulca kenara kaydı, yolumu açtı. Uğurlar olsun çöl gülü dedi. Bizim yapamadıklarımızı inşallah sen yaparsın. Ella, Boston, 19 Haziran 2008. Buraya kadar anlattıklarımın seni etkilediğini, hikayemin devamını merak ettiğini söylemişsin. Bense seni sıkmaktan endişe ediyorum Ella. Bu yazdıklarımı değil başkalarıyla paylaşmak, ben kendim çoktan unuttum sanıyordum. 1975 yazını Fas'ta Sufiler arasında geçirdim. Hayatımda ilk defa bir zaviye gördüm. Odam beyazdı, ufacık, basık ve basit. En temel ihtiyaçları karşılıyordu o kadar. Bir döşek, bir gaz lambası, bir kehribar tesbih, pervazda bir saksı çiçeği, duvarda Hazreti Fatma'nın elini gösteren bir kabartma ve çekmecesinde Rumi'nin şiirleri olan ceviz ağacından bir masa vardı. Hepsi bu. Ne telefon, ne televizyon, ne duvar saati, ne radyo. Aldırış etmedim. Yıllarca gençlerin toplandığı işgal evlerinde barındıktan sonra rahatlıkla bir zaviyede yaşayabilirim diye düşündüm. Baba Samet bu ruhani mekanın başıydı. Müthiş bir adamdı. Son derece efendi, bilgili, gün görmüş ve zeki. Bana neden Mekke ve Medine'ye gitmek istediğimi sorduğunda cevap vermekte acele ettim. İslam dünyası biz batılılar için kapalı bir kutu. Oysa insan bilmediği şeyden korkar. Orta Doğu'yu tanımıyor olmak korkularımızı, önyargılarımızı artırıyor. Bir batılı fotoğrafçı İslamiyet'in en kutsal şehirlerine gidip oradaki insanları dinlese ve görüntülese, sonra bu fotoğraf ve hikayeleri tüm dünya ile paylaşsa, dinler arası barış ve diyaloğa hizmet eden bir adım olmaz mı dedim. Baba Samet gülümsedi. Ve sanki hiç cevap vermemişim gibi tekrar aynı soruyu sordu. Bizden yardım istiyorsun ama önce söyle, neden Mekke ve Medine'ye gitmek istiyorsun? İşte o zaman dürüst olmam gerektiğini anladım. Hem ona hem kendime. Çünkü bunu yapabilirsem çektiğim fotoğrafları çok iyi paraya satarım, dünyaca ünlü olurum. Baba Samet usulca başını salladı ve dedi ki, anlıyorum. Madem kapımıza kadar geldin, bizden yardım istedin, geri çevirmek olmaz. Ama sen egonu şımartasın diye değil, olur da çıkacağın yolu içsel bir yolculuk olarak yaşarsın diye yardım edeceğiz. Allah sevgili kullarını çölde şaşırtmayı sever ki su bulduklarında kıymetini bilsinler. İnşallah nasip olur. Sonunda şan şöhret için değil, aşk için gidersin Kabe'ye. Kendi içindeki Kabe'ye, yani kalbine. Ne demek istediğini anlamamıştım ama açıkçası umursamadım. Mistik tiplerin anlaşılmaz sözler etmelerini normal karşıladım. Bana yardım edeceklerdi ya, gerisi umurumda değildi. Baba Samet, Mekke'ye gidene dek kendi evimmiş gibi burada kalabileceğimi söyledi. Ama tek şartı vardı, uyuşturucu yasaktı. Suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi telaşlandım. Yoksa ben dışarıdayken bavulumu mu karıştırmışlardı? Hazret şüphemi anlamış gibi öyle bir laf etti ki içime oturdu. Uyuşturucu kullandığını bilmek için eşyalarını karıştırmaya gerek yok ki. Gözlerini görüyoruz ya, yetmez mi? Gözlerin müptela gözleri. İşin tuhaf yanı, o güne dek kendime hiç toz kondurmamış, bağımlı olduğumu kabullenmemiştim. Uyuşturucu beni değil, ben uyuşturucuyu kullanıyorum sanıyordum. Kontrol bende zannediyordum. Eğer bir yaran varsa, ki bence var, yarayı uyuşturmak başka, tedavi etmek başka dedi baba Samet. Uyuşturucunun etkisi geçince anestezinin etkisi geçmiş gibi olur. Her neren acıyorsa ağrı misliyle geri döner. Haklıydı, biliyordum. Söz verdim. Uyku haplarım dahil yanımdaki tüm kimyasal maddeleri ona teslim ettim. Ama çok geçmeden bedenim teklemeye, ruhum yalpalamaya başladı. Zaviyede kaldığım 4 ay içerisinde sayısız kez yeminimi bozdum, yoldan çıktım. Kafa yapmaya kararlıysan, dünyanın neresine gidersen git, madde gelir seni bulur. Aramana bile lüzum kalmaz. Hoca hocayı tekkede, deli deliyi dakikada bulur misali, keşler de keşleri bulur. Bir gece gene kaçtım ve zaviyeye zil zurna sarhoş kafam dumanla döndüm. Ama dış kapı kapalıydı. Bahçede uyumak zorunda kaldım. Ertesi sabah beni dışarıda 2 büklüm vaziyette buldular. Ne baba Samet bir soru sordu, ne ben bir açıklama yaptım. Ama bu tür tatsız hadiseler dışında sufilerle gayet iyi geçiniyordum. Zaviyenin sükuneti iyi gelmişti ruhuma. Uzun zamandır ilk defa huzurluydum. Amsterdam'da bir sürü yabancı ile aynı çatı altında kalmaya alışıktım ya, dingin bir yalnızlığın ne olduğunu ilk kez tadıyordum. İlk bakışta burada da bir nevi komün hayatı yaşanıyordu. Tüm dervişler beraberce yiyor, içiyor, aynı anda dua ediyor, zikir çekiyor, uyuyordu. Ama asıl beklenen herkesin yalnız kalıp kendi içine yönelmesiydi. Sufiliğe merak salan kişi evvela kalabalık içinde yalnız kalmayı öğrenmeliydi. Sonra da kendi içindeki kalabalığı birlemeyi. Önce diyorsun ki, dünyada bir ben varım. Sonra, bende bir dünya var. Ve en nihayetinde, ne dünya var ne ben varım. Faslı sufilerin beni gizlice Mekke'ye sokmalarını beklerken, ilk başlarda can sıkıntısından, yapacak daha cazip bir işim olmadığından, sonra gitgide derinleşen bir merak ve hevesle tasavvuf felsefesi okumaya başladım. Hani ağzına bir yudum su alınca anlarsın ya aslında ne kadar susamış olduğunu, ben de öylece kana kana içtim bulduğum her bilgi kırıntısını. O uzun yaz boyunca okuduğum onca eser içerisinde beni en çok etkileyense Mesnevi'ye oldu. Derken bir gün baba Samet ona birini hatırlattığımı söyledi. Şems-i Tebrizi adında gezgin bir dervişti çağrıştırdığım kişi. Bazıları onun hakkında ileri geri laflar etmişti ama Rumi'ye sorsan hem ay hem de güneşti Şems. Dinledikçe merakım arttı ama öyle sıradan bir merak değildi bu. Baba Samet bana Şems'i anlatırken garip bir ürperti duydum. Bir nevi dejavu. Şimdi itiraf edeceğim şeyi kimseye söylemedim Ella ama Allah şahidimdir. Baba Samet'in bana Tebrizli Şems'i ilk defa anlattığı akşam odada bizden başka biri daha vardı. Cismani olmayan bir beden, füsünkar bir ışık hüzmesi. Birinin nefes alışverişini duydum. Duvarda bir gölge seçtim. Akşam Meltem'inin nazenin esintisi ya da bir meleğin kanatlarının ipeğimsi titreşimi. Sebebi her neyse havada bir efsun vardı. Birdenbire bir şeyi anladım. Benim başka bir şehre gitmeme gerek yoktu ki. Tüm hayatım boyunca hep başka yerlere, bulunduğum mekandan ötelere gitme arzusu duymuş, kendi telaşımdan, hırsımdan, kendimle savaşmaktan yorulmuş, bunalmıştım. Şimdi ise zaten olmak istediğim yerdeydim. Tek yapmam gereken burada kalmak ve dürüstçe içime bakmaktı. Ben de öyle yaptım. Zaviyeden ayrılmadım, yıllar geçti. Orada piştim. Tüm zamanımı ibadet ve meditasyonla geçirdim. Orada Müslüman olup Aziz Zekeriya Zahara ismini aldım. Günün birinde baba Samet bana bavulumu geri verdi ve dedi ki, ''Artık gitme vaktin geldin. Alıcı kuş gibi uçacaksın bu yuvadan. Sen madem ki kendi içindeki alemi dolaştın ve nefsini aştın, şimdi git dünyayı dolaş. Senin gibi insanlar tüm ömrünü bir dergâhta kapalı geçiremez. Senin anlatacak hikayelerin var.'' Böylece Craig olarak girdiğim yerden Zahara olarak ayrıldım. Hayatımın bu yeni ve gezgin safhasına Sufi kelimesinin F harfiyle tanıştığım mevsim diyorum. Baki aşkla Aziz. Şems, Konya, Şubat 1246. Biteviye tesbih çekiyor parmakları. Tefekkürle kırışmış alnı, pencerenin yanında bir başına oturuyor sevgili Mevlana. Güneş batmış, vakti kerahat olmuş, meleklerin insanlara karıştığı saat bu. Hayal ile hakikat arasındaki tüm sınırlar bulanmış. Ayakta dikilmiş sessiz sedasız onu izlerken öteki aleme çekiliverdim birden, keşfe çıktım. Mevlana'nın bundan seneler sonraki halini gördüm. Daha yaşlı, daha zayıf, daha hüzünlü ama daha bir heybetli ve vakur oturacaktı gene aynı noktada, aynı bal sarısı ışığın altında. Koyu yeşil bir cübbe olacaktı omuzlarında. Ali Cenap bir nazarla bakacaktı etrafına ama kalbinde dinmeyen bir sızı olacaktı daima. Benim yokluğumu bir yara izi gibi üzerinde taşıyacaktı. O an iki şeyi anladım. Birincisi, Mevlana bu evde yaşlanacak ve ömrünün son demlerini gene bu şehirde geçirecekti. Ve ikincisi, ben gittikten sonra yokluğumla açılan yara kapanmayacaktı. Gözlerim doldu. Öte alemden onun sesiyle sıyrıldım. ''Şems, iyi misin? Ayakta durma, gel otur. Solgun gözüküyorsun.'' dedi Mevlana. Zorlukla tebessüm ettim. Ama söyleyeceklerimin ağırlığı koca bir değirmen taşı gibi boynumda asılı kaldı. Sesim kısık, kırılgan çıktı. Pek iyi değilim aslında, çok susadım. Lakin bu evde susuzluğumu giderecek hiçbir şey yok. O zaman gidip bir kerraya sorayım. Canın ne çekiyorsa söyle, hazırlasınlar dedi. Yok, istemem. Bana gereken şey mutfakta değil ki, meyhanede. İçimden sarhoş olmak geliyor bu akşam. Rumi'nin yüzünden bir endişe bulutu geçti. Kafası karışmış gibiydi. Testini mutfakta dolduracağına, meyhanede doldursana dedim. Nasıl yani, sana şarap mı alayım? Diye tereddütle tekrarladı koca alim. Aynen öyle. Sade bana değil. Gidip ikimize birden şarap alsan pek makbule geçer. İki şişe kafi. Biri sana, biri bana. Yalnız bir ricam olacak. Meyhaneye vardığında alelacele şişeleri kapıp buraya gelme. Birazcık oralarda oyalan, insanlarla sohbet et. Ben seni burada bekliyor olacağım. Aceleye mahal yok. Mevlana yarı isyan, yarı kaygıyla baktı yüzüme. O an ta Bağdat'ta yoldaşım olmak isteyen kızıl saçlı çömez geldi aklıma. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğüne kafa yormaktan fırsat bulup da tasavvuf deryasına dalamamıştı. Acaba benzer şekilde itibar kaygısı Rumi'yi bu yolda ilerlemekten alıkoyacak mıydı? Ama Mevlana anlık bir tereddütten sonra ayağa kalkıp, ''Pekala, olur.'' manasında başını salladı. Dedi ki, ''Bu yaşa kadar ne meyhaneye gittim, ne ağzıma bir damla şarap koydum. İçki içmek doğru değil zannımca. Ama sana itimadım tam. Zira inanıyorum ki sen benden boş yere böyle bir şey istemezsin. Muhakkak ki görmemi arzu ettiğin bir hakikat var. Senin hatırın için dost dediğin yere gideceğim. Nefsimin ağrına gitse de, ayaklarıma zor gelse de, şanıma leke düşürse de bu iş, o şarabı alıp senin için buraya getireceğim.'' Böyle dedikten sonra veda edip çıktı. O odadan çıkar çıkmaz dizlerimin üstüne düştüm. Secde ettim. Rumi'nin bıraktığı tesbihe sarıldım. Rabbime defalarca, defalarca şükrettim. Bana böyle harikulade bir yoldaş verdiği için dua ettim. Mevlana coşkun bir nehirdir. Yerinde saymayan, tüm insanlığı ve varoluşu kucaklayan, kimseye karşı bir ön yargısı olmayan, hep daha öteleri merak ve keşfeden, çağal çağal berrak bir nehir. Benim tek yaptığım o nehrin önündeki seddi yıkmaktır, o kadar. Dilerim ömrü hayatı boyunca ilahi aşk sarhoşluğundan ayılmaz. Bölüm 4. Ateş. Hayattaki yakan, yıkan, yok eden şeyler. Sarhoş Süleyman, Konya, Şubat 1246. Bu mereti içip içip sızmışlığım çoktur. Sarhoş olup düpedüz zırvaladığım, karabasanlar gördüğüm, naralar attığım zamanları da bilirim. Ama meyhane kapısından içeri Efendi Mevlana'nın girdiğini görmek, benim şu sarhoş kafamın bile üretemeyeceği türden bir acayip hayaldi. Ağzım açık kala kaldım. Rüya görüyorum diye kollarımı çimdikledim. Gözlerimi ovuşturdum. Gene de kaybolmadı kapıda duran adam. ''Ya Hristos, sen bana ne içirdin de böyle kafayı buldum?'' diye bağırdım. ''Şu son şişeyi içmeyeydim keşke. Benim kafam iyi valla. Şu kapıda duran adamcağızı kime benzettiğimi bir tahmin et.'' ''Haha, Mevlana sandım adamı. Bak bak, Mevlana'ya benzemiyor mu şu herif?'' ''Şşt, sussana salak!'' diye bağırdı arkamdan birisi. Kim o beni azarlayan meymenetsiz diye arkama dönünce bir de ne göreyim? Bütün meyhane ahalisi suspus olmuş, ağzı açık vaziyette kapıya bakmakta. Bizim Hristos bile. Hatta meyhanenin gedikli köpeği Saki bile sıra dışı bir şeyler olduğunu anlamış gibi sarkık kulaklarını yere yapıştırmış, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Farisi halı taciri o bet sesiyle söylediği şarkı demeye bin şahit ister goygoyculuğa ara vermiş, ayakta hazır ol vaziyetinde duruyordu. Ayık görünmeye çalışan bütün sarhoşlar gibi o da abartılı bir ciddiyetle kaşlarını çatmış, çenesini havaya kaldırmıştı. Düz durmaya çalışırken hafif hafif sallanıyordu zavallım. Suskunluğu Hristos bozdu. Kelimelerinden şıpır şıpır nezaket damlayarak ve yerlere kadar eğilerek, ''Efendi Mevlana, meyhaneme hoş geldiniz, safalar getirdiniz.'' dedi. ''Sizi burada görmek ne şeref, emredin, nasıl bir yardımımız dokunur?'' Gözlerimi kırpıştırarak kapıya baktım, baktım. En sonunda şafak attı. ''Bu karşımdaki adam hakikaten Rumi'ydi yahu.'' ''Eksik olma.'' dedi Mevlana zorlukla gülümseyerek. Sonra hafifçe öksürdü, kızardı, bozardı ve ekledi. ''Biraz şarap alayım.'' dedim de onun için uğradım. Zavallı Hristos bunu işitince hayretten ağzı bir karış açık kala kaldı. Sade o mu? Hepimiz şoktaydık. Herkesin aklından aynı şey geçmiş olmalıydı. Konya'nın en tanınmış din adamı meyhaneye girip bizden şarap istiyorsa kıyametin kopması yakın demekti. Yahu buyur etsenize adamcağızı, ayakta kaldı ayıptır diye seslendim. Ancak o zaman Hristos kendine gelip Rumi'yi oturtacak müsait bir yer bakındı. Yanı başımdaki masayı seçmez mi? Rumi gösterilen yere ilişmeden evvel etrafa nazikçe selam verdi. Bütün sarhoşlar saygıyla eğilip selamına karşılık verdik. Gözlerimizi ondan alamıyorduk. O sakin, kendinden emin hali, efendiliği ve azameti, pahalı ve zarif cübbesiyle Mevlana gibi bir zahit böyle bir mekana uymuyordu ki. Dayanamadım. Gittim yanına oturdum, fısıltıyla konuştum. Müsaade ederseniz ve şayet kabalık addetmezseniz bir şey soracaktım. Elbette dedi Mevlana. Pardon ama sizin gibi bir yüce zatın burada ne işi var? Rumi sıcak bir tebessümle göz kırptı. Sorma, aşıkların imtihanından geçiyorum galiba dedi. Tebrizli Şems şanımı ve itibarımı yerle yeksan etmek için beni buraya yolladı. Nasıl yani? İyi bir şey mi ki şanını itibarını kaybetmek diye sordum kekeleyerek. Mevlana güldü. Eh, nereden baktığına bağlı. Allah sevgisinin dışındaki her şeyi bir kalemde silip atmamız ve kendimizi ayrı ve mühim bir varlık zannetme hastalığından kurtulmamız gerekir. Eğer bizi benlik zannına düşürüyorsa ki öyle ya da böyle düşürür, ailemize, mevkiimize, malımıza, mülkümüze, hatta mahallemizdeki cami yahut medreseye olan bağımlılığımızı dahi yok etmemiz gerekir. Ne dediğini tam anlayamasam da bulanık kafama gayet makul geliyordu duyduğum her açıklama. Zaten bu sufilerin her türlü acayip felsefeye meyyal, gönlü elvan, az buçuk çılgın şahıslar olduklarını düşünürdüm ezelden beri. Şimdi bu kanaatim güçlenmişti. Sual sırası Rumi'ye gelmişti. O da benim gibi sesini kısarak sordu. Müsaade ederseniz ve şayet kabalık addetmezseniz ben de bir şey soracağım. Yüzünüzdeki yarayı merak ettim. Nasıl oldu? İlginç bir hikayesi yok dedim. Gecenin bir yarısı eve dönüyordum. İki zabite denk geldim. Birinin kırbacı varmış. Eşek sudan gelinceye dek dövdü beni. İsmini hayat boyu unutmam. Bay Bars. Ama neden diye sordu Mevlana. Tam o sırada Hristos Mevlana'nın önüne iki şişe şarap bıraktı. Ben de hınzırca onları işaret ederek şu önünüzde duranlardan içtiğim için dedim. Rumi düşünceli bir ifadeyle gözlerini kaçırdıysa da hemen ardından dostane bir şekilde gülümsedi. Geçmiş olsun dedi. Böylece sohbet etmeye başladık. Keçi peyniri ve fırında pişmiş mantarları ekmeklerimize katık ederek çocukluğumuzdan, aşktan, inançtan, dostluktan ve nicedir unuttuğumu sandığım ama o an hatırlamaktan sonsuz keyif aldığım güzelliklerden söz ettik. Gün batımından hemen sonra Rumi usulca kalktı. Meyhanedeki herkes onunla beraber ayağa fırladı. Hepimiz teftişten geçen askerler gibi sıra sıra dizilip selam durduk. Ne manzaraydı ama. Konuğumuz tam kapıdan çıkmak üzereydi ki, ''Efendi Mevlana'' diye atıldım. ''Gitmeden evvel ne olur bize anlat. Şarap neden haramdır? Söylemeden gitme.'' Hristos kaşlarını çatarak yanıma koştu. Böyle ağdalı sorularla kıymetli müşterisinin canını sıkmamdan korktu. ''Sus be Süleyman, nene lazım böyle şeyler sorarsın?'' ''Ne var bunda merak ediyorum ne diyecek?'' dedim ve gene Rumi'ye döndüm. ''Efendim, bizi gördünüz. Korkunç insanlar sayılmayız, öyle değil mi? Tamam, sütten çıkmış ak kaşık değiliz ama bu kadar hor görülmeyi hak ediyor muyuz? Şayet haddimizi bilip kimseyi incitmezsek, şarap içmenin nesi günah?'' Söylediklerime kulak kabartan öteki müşteriler de yanımıza sokulunca meraklı bir halka oluştu etrafımızda. Rumi ne diyecekti acaba? Koyu bir duman gibi sıkıntılı bir sessizlik kapladı her yanı. Sonunda bu meşhur hatip şöyle konuştu. ''Bade içen rikkat beslerse sarhoşluğu rakik olur.'' Bade içen kin beslerse sarhoşluğu kindar olur. Bade içen ekseri kindar, nadiren rakik olduğundan bade kamuya haram olur. Hepimiz bu kelimelerin hikmetini düşünme gereği duymuş olacağız ki kimseden çıt çıkmadı. Dostlarım, şarap masum bir içecek değildir. Çünkü içimizdeki en pespaye yanları ortaya çıkarır diye devam etti Mevlana. Kanaatimce içkiden uzak durmalı. Bununla beraber unutmamalı. Yaptıklarımızdan meyi de, meyhaneciyi de sorumlu tutamayız. Şaraptan evvel nefislerimizdeki küstahlığı, riyakarlığı, kindarlığı, katılığı, saldırganlığı kovmalıyız. Ve en nihayetinde içen içer, içmeyen içmez. Kimsenin kimseyi zorlamaya hakkı yoktur. Çünkü dinde zorlama yoktur. Müşterilerden bazıları candan hislerle kafa salladı, bense üstada kadeh kaldırdım. Efendim Mevlana, sen kalbi engin, kadir şinas, eşine az rastlanır bir alimsin dedim. Bugün buraya geldiğin için şimdi senin hakkında ileri geri konuşanlar çıkabilir. Ama bence senin gibi kıymetli bir fakihin bizleri dışlamayıp buraya kadar gelmesi, peşin hükümlere varmadan bizimle sohbet etmesi cesurca bir davranıştı. Müteşekkiriz. Rumi bana muhabbetle baktı. Sonra masasına geleli beri el sürmediği şarap şişelerini aldı ve dışarıda esen soğuk rüzgara yüzünü dönerek karanlıkta yürüdü gitti. Alaaddin, Konya, Şubat 1246. Babama kimyanın deste izdivacına talibim demek için fırsat kolluyordum tam 3 haftadır. Zihnimde onunla kaç defa konuşmuş, en etkileyici ifadeyi bulmak için defalarca prova yapmıştım. Bana verebileceği her itiraza bir cevap bulmuş kılıf hazırlamıştım. Şayet kimya ile abi kardeş sayılırsınız diyecek olursa en ufak bir kan bağımız dahi olmadığını hatırlatacaktım. Olsun gene de yakışık almaz derse böylesinin herkes için iyi olacağını anlatacaktım. Babamın kimyayı ne kadar sevdiğini bildiğimden evlenmemize müsaade ettiği takdirde onun hep bu çatı altında kalacağını, böylelikle asla uzak bir yere gitmek zorunda kalmayacağını söylemeyi planlıyordum. Her şeyi kafamda hazırlamış ama gel gör ki babamla bir dakika yalnız kalamamıştım. Ne var ki bu akşam olabilecek en yanlış şekilde karşılaştım onunla. Tam arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıkıyordum ki kapı açıldı ve içeri babam girdi. Gözlerim elindeki şişelere kayınca şaşkınlıktan kala kaldım. Baba, o elindekiler de ne öyle diye sordum. Ha, bunlar mı dedi babam gayet rahat. Yüzünde en ufak bir sıkıntı ya da çekingenlik olmaksızın açıkladı. Şarap bunlar evladım. Ne, şarap öyle mi diye bağırdım. Koca Mevlana bu hallere mi düşecekti? Ayyaş bir ihtiyar oldun demek. Aksi bir ses lafımı bıçak gibi kesti. Ağzını topla Alaaddin, lafını sakın da konuş. Döndüm. Şems'ti bunları söyleyen. Gözlerini kırpmadan yüzüme bakıyordu. Babanla böyle konuşamazsın. Meyhaneye gitmesini isteyen bendim. Hadi ya, hiç şaşırmadım. Şems gücenmişe benzemiyordu. Alaaddin, gel sakin sakin konuşalım dedi ifadesini bozmadan. Ama önce şu öfken dinsin ki anlatılanı anlayabil. Şayet kalbinin zırhını yumuşatmazsan söylediğim her şey sana batar. Ne demek kalbinin zırhını yumuşatmak? Suratına tuhaf tuhaf bakmış olmalıyım. Kurallardan biridir dedi Şems. 31. kural. Hakk'a yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık acısı çeker, kimi maddi kayıp. Hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmeti anlar ve yumuşar, kimimizse ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. Sen bu işe karışma dedim. Senin gibi sarhoştan mı emir alacağım? Babam seni kale alabilir ama ben o kadar naif değilim. O zaman babam araya girdi. Alaaddin sus artık, edep yahu. Bir an öyle ağır bir pişmanlık çöktü ki içime ama artık her şey için çok geçti. Bunca zaman içimde damla damla biriken bütün sistemler ve serzenişler açığa çıktı. Eminim benden en az söylediğin kadar nefret ediyorsundur dedi Şems sesini alçaltarak. Ama babanı sevdiğinden bir an bile şüphe etmem. Onu ne kadar incittiğini görmüyor musun? Aynen karşılık verdim. Asıl sen hayatlarımızı mahvettiğini görmüyor musun? Geberip gitsen keşke. İşte o an babam bana doğru atıldı. Dudakları hiddetten incecik bir çizgiye dönmüştü. Sağ eli havaya kalktı. Tokat atacak sandım. Bekledim ama vurmadı. Vuramadı. Yüzüme bile bakmadan beni utandırıyorsun dedi. Gözlerim yaşla doldu. Halimi görmesinler diye başımı çevirdim. Ve işte o zaman haremliğe açılan kapının eşiğinde dikilen kimya ile göz göze geldim. Meğer tam arkamızdaymış. Ne zaman gelmişti oraya? Ne kadardır sindiği köşeden bizi izlemekteydi? Bu ağız dalaşını baştan sona işitmiş miydi yoksa? Evlenmek istediğim kızın önünde öz babam tarafından küçük düşürülmek öyle ağrıma gitti ki mideme keskin bir sancı saplandı. Orada bir dakika daha duramadım. Cübbemi, çizmelerimi kaptım. Şems'i ittiğim gibi kapıdan dışarı fırladım. Uzağa, kimyadan, sıkıştığım cendereden, aile ocağımdan, bu anlamsız münakaşalardan, hepsinden fersah fersah uzağa. Şems, Konya, Şubat 1246. Bedbindi Rumi. Alaaddin gittikten sonra uzun süre ağzını bıçak açmadı. Beraber karla kaplı avluya çıktık. Soğuk ve kasvetli bir geceydi. Havada bir ağırlık, bir tuhaf durgunluk vardı. Orada öylece durup gümüşü toprakları andıran bulutları izledik. Etrafta ürpertici bir sessizlik. Rüzgar uzaklardan miskü amber ve bağlarda kurutulan elmaların kokusunu taşıyordu. Bir an herhalde ikimiz de zihnimizden bu şehri ilelebet terk etmeyi geçirdik. Yapamadık. Şarap şişelerinden birini aldım. Kar altında kalmış, güllerini çoktan dökmüş, safi dikenden ibaret dımdızlak ve cıpcılız bir gül ağacının yanına çöktüm. Başladım şişedeki şarabı toprağa dökmeye. Rumi'nin gözleri şaşkınlıkla parladı. Ardından bir ılık tebessüm yayıldı yüzüne. Ağır ağır can bulmaya başladı gül ağacı. Kabuğu insan teni gibi yumuşadı. Gözlerimizin önünde tek bir gül tomurcuklandı, turuncu bir müjde gibi açıldı. Derken ikinci şişeyi aldım. Aynı şekilde onu da toprağa döktüm. Gülün turuncu rengi bu kez daha bir canlandı, ışıl ışıl lal oldu. Şişenin dibinde ancak birkaç yudum şarap kalmıştı. Bunu kadehe boşalttım. Yarısını içtim, kalan yarıyı Rumi'ye uzattım. Titreyen ellerle kadehi aldı. Nezaketle, temkinle kabul etti sunulanı. Ömrü hayatında ağzına içki sürmemiş bu alim, şimdi benim için, bana ve dostluğumuza inandığı için kadehi kavruyordu. Dinin şartlarına uymak önemlidir dedi. Ama insan kuralları özden, parçaları bütünden daha fazla önemsememeli. İçki içen insan içmeyenleri, içki içmeyense içenleri küçümsememelidir. Bugün bana ikram ettiğin kadehi bu şuurla içiyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki aşk sarhoşluğunda ayıklık var. Rumi tam şarabı ağzına götürecekti ki kadehi elinden kaptığım gibi yere çaldım. Kızıl şarap bembeyaz kar üstünde kan lekesi gibi saçıldı. Sen içme dedim. Bu kadar yeter. Göreceğimi gördüm artık. Artık bu imtihanı devam ettirmeye gerek yoktu. Rumi meraktan ziyade muhabbetle sordu. Madem bana bu meyi içirtmeyecektin, daha ilk baştan neden beni meyhaneye gönderdin? Nedenini bilirsin dedim gülümseyerek. Biz sufiler nafile ibadet ya da riyazat yoluyla değil, şeklen, cebren yahut göstermelik olsun diye değil, sadece aşkı ve cezbeyle bağlanırız Allah'a. 32. Kural. Aranızdaki bütün perdeleri tek tek kaldır ki Tanrı'ya saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Rumi'nin şahsiyetini öteden beri takdir ederdim. Ama bugün ona olan hayranlığım kat ve kat artmıştı. Bu kavanoz dipli dünya, binbir gölge oyunu oynanan bu parıltılı ve tantanalı sahne, paraya, pula, mala, makama, ünvana, ihtişama aldanıp kanan cins cins oyuncuyla doluydu. Ne kadar zenginleşirlerse o kadar muhtaç oluyorlardı paraya. Ne kadar yükselirlerse daha bir aç oluyorlardı terfi etmeye. Fesat ve hasetle, zillet ve kibirle dünya malını kendilerine kıble yapıyor, nesnelere kul oluyorlardı. Bilerek ya da bilmeyerek, şuurla ya da şuursuzca. Herkes dünyevi hırslar merdivenini üçer beşer çıkmak için birbirinin omuzlarına basa dursun. Çoktan zirveye varmış, küp küp altına, kat kat şöhrete, binlerce hayrana ve bilginin en alasına nail olmuş bir kimsenin, günün birinde aniden mevkiinden feragat etmesi, inanç uğruna izi sonu belirsiz bir içsel yolculuğa çıkması, hatta itibarını çarçur etmesi. İşte bu pek duyulmadık, rastlanmadık bir şeydi. Mevlana'nın yaptığını yapabilen, yükselmişken alçalmayı, kazanmışken kaybetmeyi, hocayken öğrenci olmayı göze alabilen insan, parmakla sayılacak kadar azdı. Allah kibri sevmez, tevazu sahibi olmamızı ister diye ekledim. Bu yüzden en haklı olduğumuz konularda bile üstünlük taslamamalı. Rumi ahenkli bir sesle katıldı. Ve o, aynı zamanda bilinmek ister. Bu sebepten temkinli, dengeli ve ölçülü olmak ve daima ayık durmak, sarhoş dolaşmaya yeğdir. Sufinin gönlü hep uyanıktır. Hakkı vardı. Gece taptaze, tatlımsı bir kokuya bürünmüştü. İçim vecde doldu. Hava giderek soğuyordu. Orada, yan yana, ayaz bastırana dek avluda bir başımıza, aramızda katmer katmer açılmış bir gül dalıyla oturduk ve uzun süre sustuk.